Ayrım 7, Cehennem, Dan Brown, sayfa 96, 17. bölüm. Kumanda odasından hışımla dışarı çıkan amir, The Mendasium'un uzun sancak güvertesinde sert adımlarla yürürken aklını toparlamaya çalışıyordu. Floransa'daki binada yaşananlar akıl almazdı. Ofisine girip bir şişe 50 yıllık Highland Park çıkarmadan önce tüm gemiyi iki kez dolaştı. Bardağı boşaltmadan şişeyi masaya koydu ve sırtını döndü. Bu denetimi hala elinde tuttuğunu ona hatırlatan bir şeydi. Gözleri kendiliğinden kitap rafındaki yıpranmış ağır kalın kitaba kaydı. Bir müşterinin hediyesiydi. Hiç tanışmamış olmayı dilediği bir müşterinin. Bir yıl önce bilmeme imkan var mıydı? Amir genellikle müşteri adaylarıyla görüşmezdi ama bu müşteri güvendiği bir kaynaktan geliyordu. O yüzden bir istisna tanıyabilirdi. Müşteri özel helikopteriyle yatına geldiğinde denizde sakin bir gündü. Kendi sahasında tanınan bir şahsiyet olan ziyaretçi 46 yaşında, temiz giyimli, oldukça uzun boylu, delici yeşil gözleri olan biriydi. Adam bildiğiniz gibi diye başlamıştı. Hizmetlerinizi bana ortak bir tanıdığımız tavsiye etti. Oturduğu koltukta bacaklarını öne doğru uzatan ziyaretçi, amirin lüks ofisinde kendi evindeymiş gibi rahat davranıyordu. Size neye ihtiyacım olduğunu söyleyeyim. Aslında söylemeyin diyerek adamın sözünü kesen amir iplerin kimin elinde olduğunu göstermişti. Protokole göre bana hiçbir şey söylememeniz gerekiyor. Ben size sunduğum hizmetleri açıklayayım. Siz de eğer varsa hangisinin ilginizi çektiğini söylersiniz. Ziyaretçi şaşırmış gibi görünse de itaat ederek dikkatle amiri dinlemişti. Sonunda uzun boylu misafirin istediği şeyin konsorsiyum için hayli standart bir iş olduğu ortaya çıkmıştı. İşini tamamlayabilmesi için bir süreliğine görünmez olacaktı. Çocuk oyuncağı. Konsorsiyum ona sahte bir kimlik ve işini, bu iş her neyse, tam bir gizlilik içinde yapabileceği insanlardan uzak güvenli bir yer temin edecekti. Konsorsiyum müşterinin bir hizmeti hangi maksatla istediğini sorgulamaz, iş yaptığı kişiler hakkında mümkün olduğunca az şey bilmeyi yeğlerdi. Amir sonradan ideal bir müşteri olduğu ortaya çıkan yeşil gözlü adama bir yıl boyunca güvenli bir barınak sağlamıştı. Onunla hiç iletişim kurmuyor, faturaları tam zamanında teker teker ödeniyordu. Sonra iki hafta önce her şey değişti. Müşteri beklenmedik bir şekilde iletişim kurmuş ve amirle özel bir görüşme yapmak istemişti. Müşterinin toplamda ödediği parayı göz önünde bulunduran amir buna mecbur kalmıştı. Amirin bir önceki yıl iş yaptığı sağlam, temiz giyimli kişiyle kıyaslandığında yata gelen bu pejmürde adam neredeyse tanınmaz haldeydi. Bir zamanlar keskin bakan gözleri şimdi vahşi bakıyordu. Hatta hasta gibiydi. Ne olmuş buna? Ne yapıyordu ki? Amir sinirli adamı ofisine aldı. Müşteri gümüş saçlı şeytan derken kekeledi. Her gün biraz daha yaklaşıyor. Müşterisinin dosyasına bir göz atan amir gümüş saçlı çekici kadının fotoğrafını gördü. Evet dedi. Gümüş saçlı şeytanınız, düşmanınızı biliyoruz. Ne kadar güçlü olursa olsun onu bir yıl boyunca sizden uzak tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Yeşil gözlü adam kaygılı bir halde saç tutamlarını elleriyle çekiştirdi. Güzelliğinin sizi aldatmasına izin vermeyin. Tehlikeli bir düşmandır. Doğru diye düşünen amir müşterisinin böylesine nüfuzlu biriyle ilgilenmiş olmasından memnun değildi. Gümüş saçlı kadının inanılmaz irtibatları ve kaynakları vardı. Amirin üstüne çekmek isteyeceği türden bir düşman değildi. Müşteri, eğer o veya şeytanlarından biri yerimi bulursa diye başladı. Amir bulamayacaklar diyerek onu temin etti. Sizi şimdiye dek saklamadık mı? İstediğiniz her şeyi sağlamadık mı? Adam yaptınız dedi ama yine de daha rahat uyuyabilmem için durup söyleyeceklerini toparladı. Eğer başıma bir şey gelirse son isteklerimi yerine getireceğinizi bilmem gerek. Bu istekler nedir? Adam bir çantaya uzanıp küçük mühürlü bir zarf çıkardı. Bu zarfın içindekiler Floransa'daki bir emanet kasasını açıyor. Kasanın içinde ufak bir nesne bulacaksınız. Eğer bana bir şey olursa nesneyi benim yerime göndermenizi istiyorum. Bir tür hediye. Tamam, amir not tutmak için kalemini eline aldı. Peki kime göndereceğim? Gümüş saçlı şeytana. Amir başını kaldırıp baktı. İşkencecinize hediye mi vereceksiniz? Onun açısından bakarsanız daha çok eziyet sayılır. Gözleri ürkütücü bir şekilde parıldadı. Kemikten yapılmış küçük bir diken diyebiliriz. Ona her baktığında bir haritayı, kendi Vergilius'unu, onu kendi cehenneminin merkezine götüren rehberini görecek. Amir uzunca bir süre adamı inceledi. İstediğiniz gibi olsun. Olmuş farz edin. Adam zamanlama çok önemli diyerek uyardı. Hediyenin hemen gönderilmemesi gerekiyor. Saklamanız gerekiyor. Ta ki... Düşüncelere dalarak sustu. Amir ne zamana kadar diyerek devam etmesini istedi. Birden ayağa kalkan adam amirin masasının arkasına yürüyüp kırmızı keçeli kalemi alarak masanın üzerindeki takvimde bir tarihi isterik hareketlerle daire içine aldı. Bu tarihe kadar. Adamın davranışı karşısında duyduğu memnuniyetsizliği göstermemeye çalışan amir derin bir nefes verdi. Anlaşıldı. İşaretli güne kadar hiçbir şey yapmayacağım. Bundan sonra emanet kasasındaki nesne her neyse gümüş saçlı kadına gönderilecek. Söz veriyorum. Takvimde garip şekilde daire içine alınmış tarihe kadar kalan günleri saydı. İsteklerinizi bundan 14 gün sonra yerine getireceğim. Müşteri bir gün bile önce değil diye sıkıca tembihledi. Amir anlıyorum diyerek ona güvence verdi. Bir gün bile önce değil. Zarfı alan amir adamın dosyasının içine soktu ve müşterinin isteklerinin tam olarak yerine getirilmesi için gerekli notları aldı. Müşterisinin emanet kasasının içindeki nesneyi tam tarif etmemiş olması amirin tercih ettiği bir durumdu. Tarafsızlık konsorsiyum felsefesinin temeliydi. Hizmetini sun, soru sorma, yargıya varma. Müşterinin omuzları gevşedi ve derin bir nefes verdi. Teşekkür ederim. Başka bir şey var mıydı diye soran amir tamamen başkalaşmış müşterisinden kurtulmak niyetindeydi. Evet doğrusu var. Cebine uzanıp kırmızı renkli küçük bir harici bellek çıkardı. Bunun tüm dünya medyasına dağıtılmasını istiyorum. Amir adamı merakla inceledi. Konsorsiyum müşterileri için toplu dağıtım yapardı. Ama bu adamın isteği bir şekilde şaşırtıcı geliyordu. Takvimde işaretli güne işaret etti. Aynı günde mi? Müşteri aynı günde diye cevap verdi. Bir an bile önce değil. Anlaşıldı. Amir harici belleği gerekli bilgileri yazarak etiketledi. Başka bir şey var mıydı? Görüşmeyi bitirmek üzere ayağa kalktı. Müşterisi yerinde oturuyordu. Hayır, son bir şey daha var. Amir yeniden oturdu. Müşterinin yeşil gözleri şimdi adeta öldürecek gibi bakıyordu. Bu kaydı ilettikten hemen sonra ben çok ünlü bir adam olacağım. Müşterisinin başarılı geçmişini hatırlayan amir, sen zaten ünlü bir adamsın diye düşündü. Adam bu başarıdan sizin de payınızı almanız gerekir dedi. Sunduğunuz hizmet başyapıtımı yaratmamı sağladı. Bir anlamda dünyayı değiştirecek olan yapıtı. Oynadığınız rolle gurur duymalısınız. Amir giderek büyüyen bir sabırsızlıkla, başyapıtınız her neyse bunu yaratmak için gerekli olan mahremiyete kavuştuğunuza sevindim dedi. Teşekkürümü göstermek için size bir veda hediyesi getirdim. Adam çantasına uzandı. Bir kitap. Amir müşterisinin bunca zamandır üzerinde çalıştığı yapıtın bu olup olmadığını merak etti. Kitabı siz mi yazdınız? Hayır. Adam masanın üstüne kalın ve ağır kitabı bıraktı. Tam tersine bu kitap benim için yazılmış. Şaşıran amir müşterisinin masaya bıraktığı kitaba bir göz attı. Bunun kendisi için mi yazıldığını sanıyor? Kitap bir edebiyat klasiğiydi. 14. yüzyılda yazılmıştı. Müşteri ürkütücü bir gülümsemeyle ''Okuyun'' dedi. ''Yaptıklarımı anlamanıza yardımcı olacaktır.'' Sonra ayağa kalkıp vedalaştı ve hemen yattan ayrıldı. Amir adamın helikopterinin güverteden havalanıp İtalya kıyılarına yönelmesini ofisinin penceresinden izledi. Daha sonra dikkatini önünde duran kalın kitaba verdi. Tereddütlü parmaklarla deri kapağını kaldırıp ilk sayfayı açtı. Eserin açılış kıtası tüm sayfayı kaplayan büyük kaligrafiyle yazılmıştı. Cehennem. Yaşam yolumuzun ortasında, karanlık bir ormanda buldum kendimi. Çünkü doğru yol yetmişti. Müşterisi karşı sayfayı imzalamış ve el yazısıyla bir mesaj yazmıştı. Sevgili dostum, Bu yolda bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Dünya da sana teşekkür ediyor. Bunun ne anlama geldiğine dair amirin en ufacık bir fikri yoktu ama yeterince okumuştu. Kitabı kapatıp rafa kaldırdı. Neyse ki bu garip dünyayla olan ilişkisi yakında sona erecekti. Bakışlarını takvimde hararetle daireye alınmış olan tarihe çevirirken 14 gün daha diye düşündü. Takip eden günlerdeyse kendini bu müşteriyle ilgili daha önce hiç olmadığı kadar gergin hissetti. Adam sanki aklını oynatmıştı. Amirin sezilerine rağmen zaman olay çıkmadan ilerledi. Sonra işaretli günden hemen önce Floransa'da bir dizi felaket meydana geldi. Amir krizi yönetmeye çalışsa da bir anda kontrolden çıktı. Kriz müşterinin Badia Kulesi'ne çıkmasıyla doruk noktasına ulaşmıştı. Aşağıya, kendi ölümüne atladı. Bir müşteriyi, özellikle de böyle tavırlar içerisinde olan birini kaybetmenin dehşetine rağmen amir sözünün eriydi. Hemen ölen kişiye verdiği son sözü tutmak için gerekli hazırlıklara başladı. Floransa'daki bir emanet kasasının içindekileri gümüş saçlı kadına gönderecekti ve tembihlendiği gibi zamanlaması çok önemliydi. Takviminde işaretli günden önce gönderme. Emanet kasasının şifrelerini içeren zarfı Vajenta'ya vermiş, o da içindeki nesneyi müşterisinin deyimiyle dikeni almak için Floransa'ya gitmişti. Ama Vajenta aradığında verdiği haberler hem şaşırtıcı hem de tedirgin edici olmuştu. Emanet kasasının içindekiler çoktan gitmiş, adamı gözaltına alınmaktan da son anda kurtulmuştu. Gümüş saçlı kadının bir şekilde hesaptan haberi olmuş ve hem emanet kasasına ulaşmak hem de kasa için gelen başka biri olursa tutuklatmak için nüfuzunu kullanmıştı. Bu 3 gün önceydi. Müşterinin gümüş saçlı kadına son olarak bu çalınmış nesneyle hakaret etmek niyetinde olduğu açıktı. Mezardan gelen sesi taciz edici olacaktı. Ve şimdiden konuşmaya başladı. Konsorsiyum o günden beri hummalı bir kargaşa içindeydi. Müşterinin son isteği kadar kendini de korumak için tüm kaynaklarını kullanıyordu. Bu süreçte konsorsiyum amirin dönüşün zor olduğunu bildiği pek çok çizgiyi geçmişti. Şimdi Floransa'da bunca olay yaşanırken amir masasına baktı ve gelecekte kendilerini neyin beklediğini merak etti. Müşterinin daire için aldığı tarih takvimden kendisine bakıyordu. Özel olduğu anlaşılan bir günün etrafına çizilmiş kırmızı mürekkep halkası. Yarın. Amir önündeki masada duran İskoç viskisine istemeden baktı. Sonra 14 yıldır ilk defa bardağa döktü ve tek dikişte bitirdi. Güverte altındaki yönetici Lawrence Knowlton küçük kırmızı harici belleği bilgisayarından çıkardı ve önündeki masanın üzerine koydu. Bu kayıt hayatında gördüğü en tuhaf şeylerden biriydi ve tam olarak 10 dakika sürüyor son saniyesine kadar. Kendine alışık olmadığı kadar tedirgin hissederek ayağa kalktı ve garip görüntüleri amirle paylaşıp paylaşmaması gerektiğini düşünerek küçük bölmesinin içinde adımlamaya başladı. Knowlton kendine sadece işini yap dedi, soru sorma, yargıya varma. Aklından görüntüleri zorla uzaklaştırıp görev defterine kendinden emin bir şekilde notunu aldı. Yarın müşterinin istediği gibi kayıt dosyasını medyaya iletecekti. 18. Bölüm. Viale Niccolo Machiavelli, Floransa'nın en zarif caddelerinden biri olarak bilinirdi. Çalılar ve zengin ağaçlardan oluşan manzaranın arasında yılan gibi kıvrılan S şeklindeki geniş virajlarıyla bisikletçiler ve Ferrari tutkunlarının gözdesiydi. Kasvetli mahalleyi arkalarında bırakıp şehrin lüks batı yakasının temiz, sedir ağacı kokulu havasına girerlerken Sienna Trike'ı keskin virajlarda ustalıkla kullanıyordu. 8'i vuran bir şapel saatinin önünden geçtiler. Dante'nin cehenneminin kafa karıştırıcı görüntüleri ve minibüsün arka koltuğunda iki iri askerin arasında oturan gümüş saçlı güzel kadının gizemli yüzü Langdon'ın gözünün önünden gitmiyordu. Langdon her kimse diye düşündü, onu ele geçirdiler. Sienna Trike'ın motorunun sesini bastırmaya çalışarak ''Minibüsteki kadın'' dedi. ''Onun hayallerinde gördüğün kadın olduğuna emin misin?'' ''Kesinlikle.'' O zaman onunla son 2 gün içinde bir şekilde tanışmış olmalısın. Sorulması gereken neden sürekli onu gördüğün ve neden sana sürekli arayıp bulmanı söylediği. Langdon da aynı fikirdeydi. Bilmiyorum, onunla tanıştığımı hatırlamıyorum. Ama ne zaman yüzünü görsem ona yardım etmem gerektiğini hissediyorum. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Aniden gümüş saçlı kadından böyle tuhaf bir özür dileyip dilemediğini merak etti. Onu bir şekilde hayal kırıklığına mı uğrattım? Bu düşünce yüzünden boğazı düğümlendi. Langdon kendini cephaneliğinden hayati bir silah çalınmış gibi hissediyordu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çocukluğundan beri sahip olduğu fotoğrafik belleği Langdon'ın zekasının en çok güvendiği tarafıydı. Etrafında gördüğü her ince detayı hatırlayan bir adam için hafızası olmadan yaşamak bir uçağı karanlıkta radarsız indirmeye benziyordu. Sienna bir takım cevaplar bulabilmek için La Mappa'yı çözmekten başka çaremiz yok dedi. İçinde nasıl bir sır gizliyorsa peşine düşmelerinin sebebi bu olmalı. Langdon Dante'nin cehennemindeki kıvranan bedenlerin üzerine yazılmış Quattro Vager kelimesini düşünerek başını salladı. Aniden aklına bir fikir geldi. Floransa'da uyandım. Dünyada hiçbir şehir Dante ile Floransa kadar bağlantılı olamazdı. Dante Alighieri, Floransa'da doğmuş büyümüş, anlatılanlara göre Beatrice'ye Floransa'da aşık olmuş ve Floransa'daki yuvasından acımasızca sürgün edilip İtalyan kırsalında yuva özlemi çekerek yıllarca yaşamak zorunda bırakılmıştı. Dante, en sevdiğin ne varsa hepsini bırakacaksın diye bahsetmişti sürgünden. Bunun gurbet yayının attığı ilk ok olduğunu anlayacaksın. Langdon cennetin 17. kantosundaki bu sözleri düşünürken sağa, Arno Nehri üzerinden eski Floransa'ya doğru baktı. Eski Floransa'nın ünlü katedral, müze, şapel ve alışveriş bölgeleri çevresindeki dar sokaklarda yürüyen turistler, kalabalıklar ve trafikten oluşan o labirent görüntüsünü hayal etti. Gitmemiz gereken yer Eskişehir dedi. Cevaplar ancak orada olabilir. Eski Floransa Dante'nin tüm dünyasıydı. Sienna ona hak vererek başını salladı ve omzunun üzerinden ''Ayrıca daha güvende olur. Saklanacak bir sürü yer var. Porta Romana'ya doğru gideceğim. Oradan da nehri geçeriz.'' dedi. Langdon hafifçe ürpererek ''Nehir'' diye düşündü. Dante'nin cehenneme yaptığı ünlü yolculukla bir nehri geçerek başlamıştı. Sienna gaza bastı. Etraflarındaki manzara hızla kayarken Langdon zihninde cehennemin, ölmüş ve ölmek üzere olanların, Male Bolce'nin, On Hendeyi'nin, Veba Ekibi'nin ve o tuhaf kelimenin, Quattro Vager, görüntülerini taradı. La Mappa del Inferno'nun altına yazılmış kelimeleri düşündü. Gerçek sadece ölümün gözlerinden görülebilir. Bu ürkütücü sözün Dante'den bir alıntı olup olmadığını merak etti. Hatırlamıyorum. Langdon Dante'nin eserleri konusunda bilgi sahibiydi. İkonografide uzmanlaşmış bir sanat tarihçisi olarak şöhreti, Dante'nin çizdiği manzarayı dolduran sembolleri yorumlamak üzere ara sıra konferans vermek için çağrılmasına neden oluyordu. Tesadüfen veya belki de değil, 2 yıl önce Dante'nin cehennemi üzerine bir konferans vermişti. İlahi Dante, Cehennem Sembolleri. Dante Alighieri, tarihin gerçek kült ikonlarından birine dönüşmüş, tüm dünyada Dante derneklerinin doğuşuna neden olmuştu. En eski Amerikan şubesi 1881'de Cambridge, Massachusetts'te Henry Wadsworth Longfellow tarafından kurulmuştu. New England'ın ünlü şömine başı şairi İlahi Komedi'yi tercüme eden ilk Amerikalıydı. Tercümesi en çok saygı duyulan ve okunan çalışmalardan biri olarak günümüze kadar gelmiştir. Dante'nin eseri üzerinde çalışan en tanınmış kişi olan Langdon'dan, dünyanın en eski Dante derneklerinden birinin, Viyana Dante Alighieri Derneği'nin düzenlediği büyük bir etkinlikte konuşması istenmişti. Etkinliğin Viyana Fen Bilimleri Akademisi'nde yapılması önerilmişti. Varlıklı bilim adamı ve Dante Derneği üyesi olan bir kişi etkinliğin ana sponsoru olarak akademinin 2000 koltuklu konferans salonunu tutmayı başarmıştı. Langdon etkinlik yerine vardığında konferansın direktörü tarafından karşılanıp aceleyle içeri sokulmuştu. Lobiden geçerlerken dev gibi harflerle duvara boyanmış 3 kelimeyi görmüştü. Ya Tanrı yanıldıysa? Direktör bu bir Lucas Trobert diye fısıldamıştı. En yeni sanat eserimiz, ne düşünüyorsunuz? Langdon nasıl cevap vereceğini bilemeyerek dev yazıya bakıp boyayı bol kullanmış ama şart kipini yerinde kullanamamış gibi demişti. Direktör kafası karışmış bir ifadeyle ona baktı. Langdon seyirciyle daha iyi iletişim kurabilmeyi ümit etti. Sonunda katılımcıların karşısına çıktığında bir salon dolusu insandan içten bir alkış aldı. Yüksek sesli hoparlörlerden "Meine Damen und Herren" diyerek söze başladı. "Willkommen, bienvenue, welcome." Kabaredin ünlü repliği kalabalığın kahkahalarıyla karşılandı. Bu akşamki dinleyiciler arasında sadece Dante Alighieri Derneği'nin üyelerinin değil, aynı zamanda Dante'yi ilk kez inceleyen misafir bilim adamları ve öğrencilerin de bulunduğunu öğrendim. Bu yüzden ortaçağ İtalyan destanlarını okuyamayacak kadar çok çalışan misafirlerimiz için Dante'ye, hayatına, eserlerine ve neden tarihteki en etkileyici figürlerden biri olarak kabul edildiğine kısaca değinerek başlamayı uygun buldum. Daha çok alkış. Langdon elindeki minik uzaktan kumandayı kullanarak Dante'nin birkaç resmini gösterdi. İlki Andrea del Castagno'nun çizdiği tam boy portreydi. Şair elinde bir felsefe kitabıyla kapı aralığında duruyordu. Langdon, Dante Alighieri diye başladı. Floransalı olan yazar ve filozof 1265 ila 1321 yılları arasında yaşamıştır. Bu portrede tüm tasvirlerde olduğu gibi başında kırmızı bir cappuccio, yani dar, kulaklıklı, kıvrımlı bir başlık var. Koyu kırmızı Lucca cübbesiyle Dante'nin en çok taklit edilen resmidir. Langdon Botticelli'nin Uffizi galerisinden alınan Dante portresinin slaytlarını gösterdi. Dante'nin en çarpıcı hatları olan keskin çenesini ve kemerli burnunu vurgulayan bir resimdi. Resimde Dante'nin benzersiz yüzü yine kırmızı cappuccio ile çerçevelenmiş ama burada Botticelli başlığına ustalığın sembolü olan defne yapraklı taç eklemiş. Şiir sanatında ustalığı temsil ediyor. Antik Yunan'dan alınan geleneksel sembol günümüzde bile şiir ödülü ve Nobel kazananları onurlandırmak için kullanılıyor. Langdon hızla birkaç resim gösterdi. Hepsi Dante'yi kırmızı başlı, kırmızı tunik, defne yapraklı taç ve kemerli burnuyla tasvir ediyordu. Ve Dante imajınızı güçlendirmek için işte Santa Croce meydanından bir heykel ve tabii ki ünlü Barcello şapelinde Giotto'ya atfedilmiş fresk. Langdon Giotto freskinin slaytını ekranda bırakıp sahnenin ortasına yürüdü. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Dante muazzam edebi başyapıtı İlahi Komedya ile tanınır. İlahi Komedya'nın komik bir tarafı yoktur. Bambaşka bir nedenden ötürü komedya olarak adlandırılmıştır. 14. yüzyılda İtalyan edebiyatı usulen iki kategoriye ayrılmıştı. Yüksek zümre edebiyatını temsil eden trajedi resmi İtalyanca ile yazılıyordu. Aşağı zümre edebiyatını temsil eden komedi ise günlük dilde yazılıyor ve halka hitap ediyordu. Langdon Dante'yi Floransa surlarının dışında elinde bir ilahi komedya baskısını tutarken gösteren Michelino'nun ikonik freskinin slaytlarına geçti. Geri planda teraslı Araf Dağı cehennem kapılarının üzerinde yükseliyordu. Tablo şimdi daha çok Il Duomo olarak bilinen Floransa'daki Santa Maria del Fiore katedralinde asılıydı. Langdon başlıktan tahmin edebileceğiniz gibi diye devam etti. İlahi komedya günlük dilde yani halk dilinde yazılmıştı. Buna karşın din, tarih, politika, felsefe ve sosyal yorumu o kadar akıllıca kaynaştırmıştır ki fazlasıyla ilmi olmasına rağmen geniş kitlelere hitap edebilmiştir. Eser İtalyan kültürünün temel taşlarından biri sayıldığı için Dante'nin yazı şeklinin modern İtalyan dilini oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Langdon etki yaratması için bir saniye bekledikten sonra "Dostlarım, Dante Alighieri'nin eserinin etkisinin abartılması söz konusu değildir. Tarih boyunca tabii ki İncil dışında hiçbir yazı, resim, müzik veya edebiyat eseri ilahi komedya kadar alıntılanmamış, taklit edilmemiş, dönüştürülmemiş ve onurlandırılmamıştır." Langdon, Dante'nin epik şiiri üzerine eserler yaratmış ünlü bestekarları, ressamları ve yazarları sıralarken kalabalığı taradı. "Bu akşam aramızda hiç yazar var mı?" Ellerin neredeyse üçte biri havaya kalktı. Langdon şok içinde ellere baktı. "Vay canına, ya buradakiler dünyanın en usta dinleyicileri ya da e-yayın işi gerçekten de karşılığını bulan bir sektör?" "Evet, siz yazarların da bildiği gibi bir yazarın övgü yazısından bir başka deyişle insanların kitabınızı almak istemelerini sağlamak için önemli bir kişi tarafından yazılmış tek satırlık onaylardan daha çok takdir ettiği bir şey yoktur. Orta Çağ'da da övgü yazıları vardı ve Dante için bunlardan pek çok yazılmıştı. Langdon slaytları değiştirdi. Bunun kitap kapağınızda yazmasını ister miydiniz? Yeryüzüne ondan büyük bir adam gelmemiştir. Michelangelo. Kalabalıktan şaşkınlık mırıltıları yükseldi. Langdon evet dedi. Sistine şapeli ve Davut heykeliyle tanıdığınız aynı Michelangelo. O usta bir ressam ve heykeltıraş olmanın yanı sıra yaklaşık 300 şiir yazmış mükemmel bir şairdi. Dante adındaki şiirini korkutucu cehennem tasvirleriyle son hüküme ilham veren Dante'ye ithaf etmişti. Eğer bana inanmıyorsanız Dante'nin cehenneminin 3. kantosunu okuyun ve Sistine Şapeli'ni ziyaret edin. Mihrabın tam üzerinde bu tanıdık resmi göreceksiniz. Langdon korkudan sinmiş insanların üzerine dev bir kürek sallayan adaleli bir canavarın korkutucu slaytına geçti. Bu Dante'nin öfkeli sandalcısı Haron, ayrılan yolcuları küreğiyle dövüyor. Langdon yeni bir slayta geçmişti. Çarmıha gerilmiş bir adamı gösteren Michelangelo'nun son hükmünün başka bir detayıydı. Bu kitabı mukaddese göre asılarak öldürülen Haman, ama Dante'nin şiirinde çarmıha geriliyor. Resimde gördüğünüz gibi Michelangelo Sistine Şapeli'nde kitabı mukaddes yerine Dante'nin anlatımını seçmiş. Langdon fısıltıyla konuştu. ''Kimseye söylemeyin!'' Kalabalıktan kahkahalar yükseldi. Dante'nin cehennemi insanların daha önce hayal ettiklerinin ötesinde acı ve ıstırap dolu bir dünya yaratmıştı. Ve onun yazdıkları bugün hayalimizde canlanan cehennemi belirledi. Sustu. Ve inanın bana Katolik Kilisesi bu konuda Dante'ye teşekkür borçlu. Onun cehennemi inananları yüzyıllarca korkuttu ve korkan kişilerin kiliseye gitmesini sağlayarak sayılarını 3'e katladı. Langdon slaytı değiştirdi ve bu da bizi bu akşam burada toplanışımızın sebebine getiriyor. Ekranda şimdi konuşma başlığı yazıyordu. İlahi Dante, cehennem sembolleri. Dante'nin cehennemi sembolizm ve ikonografi açısından öyle zengindir ki genellikle bir sömestri ona ayırırım. Bu akşam Dante'nin cehennemindeki simgelerin gizemini kaldırmanın en güzel yolunun cehennemin kapılarından onunla yan yana geçmek olduğunu düşündüm. Langdon sahnenin kenarında yürüyüp kalabalığı inceledi. Şimdi eğer cehennemde bir yürüyüş yapmak niyetindeysek bir harita kullanmayı tavsiye ederim. Ve Dante'nin cehennemini Sandro Botticelli'nin tablosundan daha ayrıntılı ve net bir şekilde açıklayan başka bir harita yoktur. Uzaktan kumandaya dokununca Botticelli'nin ürkütücü La Mappa del Inferno'su belirdi. Langdon yer altındaki huni şeklindeki çukurda betimlenen dehşeti fark ettikçe insanlardan homurtular yükseldiğini duyabiliyordu. Başka ressamların aksine Botticelli Dante'nin metnine son derece sadık kalmıştı. Aslına bakarsanız o kadar çok Dante okuyordu ki büyük sanat tarihçisi Giorgio Vasari onun bu tutkusunun yaşamında ciddi bozukluklara sebep olduğunu söylemişti. Botticelli Dante'nin diğer çalışmalarıyla ilgili 2 düzineden fazla eser verdi ama bu harita içlerinde en ünlü olanıdır. Resmin sol üst köşesini işaret eden Langdon arkasını dönmüştü. Yolculuğumuz burada başlayacak. Yerin üstündeki bu noktada Dante'yi yanında rehberi Vergilius ile birlikte cehennem kapılarının önünde kırmızılar içinde görüyorsunuz. Buradan Dante'nin cehenneminin 9 dairesinden geçerek aşağı ineceğiz ve sonunda karşılaşacağımız şey... Langdon hemen yeni bir slayta geçmişti. Bu tablo da Botticelli tarafından tasarlanmış, şeytanın büyütülmüş bir resmiydi. 3 başlı, dehşet verici şeytan, 3 ağzının her biriyle 3 farklı kişiyi yiyordu. Kalabalıktan uğultular yükseldi. Langdon gelecek programa bir bakalım dedi. Bu akşamki yolculuğumuz bu korkutucu karakterle son bulacak. Burası şeytanın yaşadığı cehennemin 9. dairesidir. Ama... Biraz duraksadı. Oraya gitmek bir bakıma eğlencelidir. Bu yüzden biraz geri saralım. Yolculuğumuzun başladığı cehennem kapılarına gidelim. Langdon sonraki slayta geçti. Dik bir yamacın yüzüne oyulmuş tünel şeklindeki karanlık bir girişi betimleyen Gustav Dore taş baskısı. Kapının üstündeki yazı şöyle diyordu. İçeri girenler, dışarıda bırakın her umudu. Langdon gülümseyerek şimdi dedi. Girelim mi? Bir yerlerde lastikler gürültüyle ötünce kalabalık kaybolup gitti. Trike Viale Niccolo Machiavelli'nin ortasında aniden dururken Langdon Siena'nın sırtına sertçe çarptı. Sersemleyen Langdon'ın aklında hala gözünün önünde beliren cehennem kapıları vardı. Kendine gelince nerede olduğunu anladı. ''Neler oluyor?'' diye sordu. Siena yaklaşık 300 metre ilerideki Porta Romana'yı gösterdi. Burası eski Floransa'ya geçmek için hala kullanılmakta olan antik bir kapıydı. ''Robert, bir sorunumuz var.'' 7. ayrımın sonu, sayfa 111.